yorumunu yapmakta olduğumuz çıkış kitabının 3. bölümüne devam ediyorum değerli dinleyicilerimiz. Midyan ülkesinde 40 yıllık bir süreden sonra Musa'nın yaşamında yepyeni bir evre açılır. Mısır'da ona verilen tüm eğitim bile İsrail halkını kölelikten kurtarmak için yeterli değildi. Musa gibi biri Firavun'un sarayında 40 yıl geçirmiş, Firavun'un kızı onu oğul edinmiş, hatta tahta çıkmaya adaydı Musa. Bunların tümünü bırakıyor Musa, Midyan ülkesinde bir çoban oluyor. Ama Musa'nın günahını kayrasıyla bağışlayan Tanrı, bu yaşama ilişkin çok önemli tasarılar güdüyor. Çıkış 3. bölümün ilk 6 ayetinde şöyle okuyoruz. Musa, kaynatası Midyan kahini Yetro'nun sürüsünü güdüyordu. Sürüyü çölün arkasına götürdü ve Tanrı'nın dağına Horeb'e geldi. Ve Rabbin meleği bir çalı ortasında ateş alevinde ona göründü. Çalı ateşle yanıyor ve çalı tükenmiyordu. Musa dedi, şimdi döneyim ve bu büyük manzarayı göreyim. Çalı niçin yanıp tükenmiyor? Görmek için döndüğünü Rab görünce Tanrı ona çalının ortasından çağırıp dedi, Musa, Musa, ve o işte ben dedi. Ve dedi, buraya yaklaşma, çarıklarını ayaklarından çıkar çünkü üzerinde durduğun yer kutsal topraktır. Ve dedi, ben babanın tanrısı, İbrahim'in tanrısı, İshak'ın tanrısı ve Yakub'un tanrısıyım. Musa yüzünü örttü çünkü Tanrı'ya bakmaya korkuyordu. Musa'nın önünde durmadan yanan bir çalılık var. Musa önce çalının yanıp tükenmediğine şaşırdı ve çok garip diye düşündü. Gidip bir bakayım çalı neden tükenmiyor? Rab Tanrı Musa'nın yaklaştığını görünce çalının içinden Musa, Musa diye seslendi. Musa işte ben diye yanıt verdi. Tanrı fazla yaklaşma, çarıklarını çıkar çünkü durduğun yer kutsal topraktır. Şimdi Rabbin Musa'yı engellemesi gerekiyordu. Musa Firavun'un sarayında nezaket kurallarına uyar şekilde yetiştirilmişti ama ruhsal alanda Rabbin ona vereceği bir iki ders vardı. Örneğin Rabbin kutsal huzurunda ayağından pabuçları çıkarması gerektiğini bile bilmiyordu. Evet, Musa kimin huzurunda olduğunu bilmeliydi. Ben babanın, İbrahim'in, İshak'ın, Yakub'un tanrısıyım diyor. Musa yüzünü kapadı çünkü Tanrı'ya bakmaya korkuyordu. Orada siz olsaydınız değerli dostum ne yapardınız? Musa Rabbin huzurunda onun yüzüne bakamaz durumdaydı. Rabbin yüzüne bakmış olsaydı Tanrı'nın göksel açıklamasıyla yüz yüze gelmiş olacaktı. Zaten başka şekilde Rabbi göremezdi. O sönmez ateşin içinde Tanrı'nın insan bedeninde açıklamış olduğu Mesih'i görmüş olacaktı. Başka şekilde Tanrı'yı görmek olanaksızdır. Kutsal söz, hiçbir vakit hiç kimse Tanrı'yı görmedi ancak babanın bağrında olan biricik oğul onu bildirdi diyor. Tanrı'yı tanıyabileceğimiz, onu görebileceğimiz tek İsa Mesih aracılığıyladır. Rab, halkımın Mısır'da çektiği sıkıntıyı çok iyi biliyorum dedi. Angaryacılar yüzünden ettikleri feryadı duydum. Acılarını biliyorum, bu yüzden aşağı indim. Onları Mısırlıların elinden kurtaracağım. O ülkeden çıkarıp geniş ve verimli topraklara, süt ve bal ülkesine, Kenanlıların, Hititlilerin, Amorluların, Perizlilerin, Hivlilerin, Yevusluların topraklarına götüreceğim. 7 ve 8. ayetler. Tanrı kurtuluş işini yaptığı zaman sadece bir durumdan kurtarıp da bırakmıyor. Aynı zamanda bizi daha iyi bir konuma getiriyor. Evet, biz günahtan kurtarıldık ama kutsallığa ve sonunda cennete getirilmek için kurtarıldık. Paulus bu gerçeği Efes'teki imanlara yazdığı mektubunda şöyle açıklar. Suçlarımızın içinde ölü olan bizleri Mesih'le birlikte yaşama getirdi. Kayrayla kurtulmuş bulunuyorsunuz. Tanrı Mesih ise de bizleri onunla birlikte diriltti, onunla birlikte göksel yerlerde oturttu. Dostum, Tanrı bizi düşkün durumumuzdan kaldırıp İsa Mesih de bize en yüksek konumu verdi. Sen değerli kardeşim, eğer Rab İsa Mesih'te kurtuluş bulmuşsan tamamen kurtulmuşsundur. Adem'in soyundan satın alındın ve Mesih'in soyuna ait oldun. ölümden alındın ve yaşama aktarıldın. Karanlık egemenlikten alınıp Mesih'in aydınlık egemenliğine aktarıldın. Bir açıdan diyebiliriz ki sen cehennemden kurtarılıp cennete getirildin. İşte kurtuluş budur. Bir ortamdan alınıp başka bir ortama aktarılıyorsun. Musa'ya kurtuluş müjdesini verirken Rab sadece İsrailoğullarını kölelikten kurtaracağım demedi. Evet, onları kölelikten kurtaracaktı ama aynı zamanda bu halkı iyi ve verimli bir diyara götürecekti. İşte Tanrı'nın sağladığı kurtuluş budur. Paha karşılığı satın almak işte budur. İsraillilerin feryadı bana erişti. Mısırlıların onlara yapmakta olduğu baskıyı görüyorum. Gel, halkım İsrail'i Mısır'dan çıkarmak için seni Firavun'a göndereyim. Musa, ben kimim ki Firavun'a gidip İsraillileri Mısır'dan çıkarayım diye karşılık verdi. Şimdi Musa'ya ne oluyor? 40 yıl önce İsrail halkını kurtarmak için can atıyordu. Şimdi neden itiraz ediyor? 40 yıl önce kendinden emin bir tavrı vardı. Soydaşlarından birine baskı yapmakta olan bir Mısırlıyı öldürdü. Tüm İsrail halkını tek başına kurtarabilecek güçte olduğu kanısındaydı ama tek başına hiç kimseyi kurtaramaz durumda olduğunu gördü. Rab onu alıp çölün bir köşesinde eğitmeye başladı. Eğitimin amacı Musa'nın kullanılabilir bir hale gelmesiydi. Çölde Musa ne kadar güçsüz olduğunu öğrendi. İsrail halkını kendi başına kurtaramayacağını öğrendi. Şimdi Musa yanar çalı içinden ona konuşmuş olan Rab'be diyor. Ben kimim ki İsrail'i kurtarayım? Benden istediğin şeyi ben yapamam ki. Dostum işte şimdi Tanrı Musa'yı bu halinde kullanabilir. Rab tüm adamlarını bu şekilde eğitir. Birisi Rab'bin hizmetinde etkin bir işçi olmadan önce ne kadar güçsüz olduğunu kavramalıdır. Tek bir taşla kocaman bir devi yere yıkan Davut peygamber bile belli bir eğitim süresinden geçmeliydi. Yıllarca Yahuda'nın çöllerinde dolaştı, mağaralarda yaşadı. Avcıların önünden bir keklik gibi kaçmak zorunda kaldı. Gerçekten ne kadar güçsüz olduğunu anladı. Ancak bu gerçekleri öğrendikten sonra Rab onu bir kral konumuna yükseltti. Alçak gönüllülüğü tecrübe etmeden başkaları üzerinde adaletle hüküm süremezdi. İlya peygamberin hayatına baktığımızda yine aynı eğitim metodunu görebiliyoruz. İlya peygamber, Kral Ahav ile karısı Yezebel'in huzuruna cesaretle çıkıp, hizmet ettiğim İsrail'in Tanrısı, yaşayan Rabbin adıyla derim ki, ben söylemedikçe önümüzdeki yıllarda ne yağmur yağacak ne de çiğ düşecek diyebildi. Ama daha sonra görüyoruz ki İlya o kadar cesaretli değildi. Rab onu da eğitim merkezine çöle gönderdi. Orada bir ırmağın sularından içti. Ama bir süre sonra kuraklık yüzünden ırmağın suları kesildi. Irmağın sularının gün be gün azalmakta olduğunu gören İlya, benim hayatım da kurumakta olan bu pınardan farksızdır diye inledi ve gerçeği konuştu. Daha sonra görüyoruz ki İlya boş bir un küpünden karnını doyurdu. Bu zaman içerisinde kendi varlığının bir hiç, Tanrı'nın varlığının ise her şey olduğunu öğrendi. İşte bu duruma geldiği zaman Rab onu Baal'ın peygamberlerine karşı kullandı. Ancak o zaman İlya duasıyla gökten ateş indirebildi. Elçi Pavlos, Rab'bin bu eğitim yöntemini şöyle açıklar. İşte bu yüzden Mesih için katlanılan zayıflıklar, aşağılamalar, sıkıntılar, baskılar, üzüntüler beni hoşnut ediyor. Çünkü zayıfken güçlüyüm. Bu gerçekten çelişkili gibi gözükebilir kardeşim ama hiç de çelişkili değildir. Daha sonra birçok kişilerin yaşamlarında uygulayacağı yöntemi Rab, Musa'nın hayatında da uygulamıştı. Musa, İsrail halkının kendi gücüyle değil, Rabbin gücüyle kurtulacağını anladığı anda, Rabbin elinde kullanılabilir bir konuma gelmişti. Bugün birçoklarımız Rab tarafından kullanılmaz durumdayız. Çünkü belki de kendi gücümüze güveniyoruz. İşte kendi gücümüze güvendiğimiz zaman Rabbin elinde kullanılmaz hale geliriz. Elçi Pavlos şöyle dedi, ne var ki Tanrı bilgeleri utandırmak için dünya açısından akılsız olanları seçti. Güçlüleri utandırmak için dünya açısından güçsüz olanları seçti. Musa ve Pavlos çok önemli bir gizi öğrenmişlerdi. Neydi bu giz ya da bu sır? Onlar zayıf oldukça Rab onları en etkin şekilde kullanacaktı. Kendini Rab'be teslim etmiş olan zayıf bir kişi aracılığıyla Rab'bin neler yapabileceği gerçekten şaşırtıcıdır. Musa Rab'bin önünde tüm kuşkularını ortaya dökünce Tanrı kuşkun olmasın ben seninle olacağım dedi. Seni benim gönderdiğimin kanıtı şu olacak. Halkı Mısır'dan çıkardığın zaman bu dağda bana tapacaksınız. Musa şöyle karşılık verdi. İsraillere gidip beni size atalarınızın tanrısı gönderdi dersem adı nedir diye sorabilirler. O zaman ne diyeyim? Tanrı ben benim dedi. İsraillere de ki beni size ben benim diyen gönderdi. Çıkış 3, 12-14 ayetler arası. Musa'nın burada dile getirdiği soru gayet doğaldır. Eminim ki Musa'nın yerinde olsaydık her birimiz aynı soruyu dile getirirdik. Musa korkuyordu. Hem de kendi halkının göstereceği tepkiden korkuyordu. Ya onu kabul etmezlerse ya da bu yetkiyi nereden, kimden aldığını sorarlarsa onlara ne diyecekti? Tanrı'nın kim olduğunu onlara nasıl açıklayacağını bilmiyordu. İsrail halkını Tanrı'nın bu dağına nasıl getireceğini bilmiyordu. Tanrı'nın yanıtı kesin ve belirgindi. Kutsal yazıların, değerli dostum, Türkçe çevirisinde Tanrı'nın kendini benim diye açıklayışı o kadar çarpıcı olmuyor ama İbranice'de kullanılan sözcük gayet çarpıcıdır. Rab burada Yahveh adını kullandı ki bu onun ezelden beri var olduğunu ve her zaman var olacağını dile getiren bir sözcüktür. Bu isim üzerinde birçok yorumlar yapılmıştır. Benim burada ele almak istediğim bir iki nokta vardır. İbranice'de Rabbin kendini tanıttığı isim dört harften oluşur. Y, H ve H harfleridir bunlar. Bu isim Türkçe'ye Yahve ya da Yahova olarak çevrildi. Bu isim İsrail halkı için o kadar önemli, o kadar kutsal bir özellik almıştı ki zamanla Rabbin bu ismini kullanmamaya başladılar. Çünkü Rabbin adını boş yere kullanmaktan, ağza almaktan korkuyorlardı. Bu nedenle Yahve adını kullanmadılar. Burada sorulabilir hangi isim doğrudur? Yahve mi yoksa Yahova mı? Bunu hiç kimse bilmiyor. Ancak bana göre Yahve adı daha uygundur. Bilinen bir şey vardır. Bu ismin anlamına göre Tanrı kendini ben benim diye tanıttı. Yaratılış kitabına baktığımızda orada Rabbin adının Elohim diye açıklandığını görüyoruz. O kendi varlığında varlığını sürdürebilen, her şeye gücü yeten Tanrı'dır. Elohim'dir. Ben benim diye konuşan Tanrı, İsrail halkını Mısırlıların elinden kurtarmak için Musa'yı gönderen işte bu isimle kendisini açıklayan Yüce Rab'dir. Bundan daha iyi bir yanıt bekleyemezdi Musa. 135. mezmurda şöyle yazar. Ya Rab, adın sonsuza dek sürecek, bütün kuşaklar seni anacaklar. Bu ayette geçen Rab sözcüğü yine ben benim anlamındadır. Bu isim kutsal kitapta bize Tanrı'nın var oluşundan söz eder. Şimdi zaman dolmuştu. Yaratılış kitabının 50. bölümünde Yusuf peygamber aracılığıyla verilen vaat şimdi yerine gelmek üzereydi. Kutsal söz Rabbin Musa'ya ne dediğini şöyle açıklar. İsraillilere de ki beni size atalarınız İbrahim'in, İshak'ın, Yakub'un tanrısı Yahve gönderdi. Sonsuza dek adım bu olacak. Kuşaklar boyunca böyle anılacağım. Çıkış 3 ayet 15. Daha önce Rab İbrahim'e, İshak'a ve Yakub'a görünmüştü. İşte bu aynı Rab Musa'yı İsrail oğullarına gönderiyordu. Bunu nasıl yapacağı aşağıdaki ayetlerde açıklanıyor. Git İsrail ileri gelenlerini topla onlara şöyle de. Atalarınız İbrahim'in, İshak'ın, Yakub'un tanrısı Yahve bana görünerek şunları söyledi. Sizinle ve Mısır'da size yapılanlarla yakından ilgileniyorum. Söz verdim, sizi Mısır'da çektiğiniz sıkıntıdan kurtaracağım. Kenanlıların, Hititlerin, Amorluların, Perizlilerin, Hivlilerin ve Yevusluların ülkesine, süt ve bal ülkesine götüreceğim. İsrail ileri gelenleri seni dinleyecekler. Sonra birlikte Mısır kralına gidip İbranilerin tanrısı Yahve bizimle görüştü diyeceksiniz. Şimdi izin ver, Tanrımız Yahve'ye kurban kesmek için çölde 3 gün yol alalım. Ama biliyorum güçlü bir el zorlamadıkça Mısır kralı gitmenize izin vermeyecek. Elimi uzatacak ve aralarında şaşılası işler yaparak Mısır'ı cezalandıracağım. O zaman sizi salıveracak. Çıkış 3, 16-20 ayetler arası. Artık Rab ne yapması gerektiği konusunda Musa'ya gereken talimatları vermiştir. Önce İsrailoğullarının ihtiyarlarıyla görüşüp Rabbin onları kurtarmak için hazırladığı planı açıklayacaktır. Bundan sonra Musa ve İsrailoğullarının önderleri Mısır kralı Firavun'un huzuruna çıkıp şu istekte bulunacaklardır. Tanrımız Rab'be kurban sunmak için çölün içlerine doğru 3 günlük bir yolculuk yapmamız gerekiyor. Bize izin ver. Tabi ta baştan İsrailoğullarının amacı Mısır'dan ayrılıp Rabbin onlara vaat etmiş olduğu Kenan diyarına gitmekti. Bunu hemen damdan düşercesine Firavun'a söylemek istemediler. Ama yalan mı söylediler? Hayır. Gerçekten çölün içlerine doğru 3 günlük bir yolculuk yapıp orada kurban sunacaklardı. Tabi Rab ne olacağını önceden biliyor. Firavun'un bu teklife kolayca yaklaşmayacağını önceden bildirip kral buna izin vermeyecek diyor. Aslında Firavun'un bu tavrı savaşın başlangıcını işaretleyecektir. Savaş her şeyi yaratmış olan tek tanrıyla Mısır'ın ilahları arasında yer alacaktır. Bu savaşın başlangıcında Rab gücünü kerelerce sergileyecek ama Firavun önce onları salıverecekmiş gibi davranmasına rağmen sonra fikrini değiştirecektir. Firavun kolay kolay onları bırakmak istemeyecek. Rab Firavun ile Mısırlıların üzerine öyle belalar yağdıracak ki sonunda Firavun fikrini değiştirip İsrailoğullarını serbest bırakmak zorunda kalacaktır. Tanrı İsrailoğullarını kölelikten kurtarmak için bir yol seçmiştir ve ne olursa olsun onları kurtaracaktır. Halkımın Mısırlıların gözünde lütuf bulmasını sağlayacağım diyor Tanrı. Gittiğinizde eli boş gitmeyeceksiniz. Her kadın Mısırlı komşusundan ya da konuğundan altın ve gümüş takılar, giysiler isteyecek. Oğullarınızı, kızlarınızı bunlarla süsleyeceksiniz. Mısırlıları soyacaksınız. İsrailoğulları komşularından altın ve gümüş toplayacaktır. Ama bunu bir çeşit soygun niteliğinde görmeyelim. Unutmayalım ki bu insanlar yüzyıllar boyunca Mısırlıların elinde köle olarak hiç ücret almadan çalıştılar. Mısırlılardan alacakları altın ve gümüş onların hakkıydı.